Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden yapılan bu yayın, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yıllık genel konferansıdır. Bu yayında kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasında seçilmiş olan konuşmacıları ve bu bölüme eşlik eden Mormon Tabernacle Korosu'nu dinleyeceksiniz.
This broadcast is furnished
as Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Kilisedeki birinci başkanının birinci danışmanı Başkan Henry B. Eyring bu bölümü yönetecektir.
Kardeşlerim, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yıllık genel konferansının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu toplantıya başkanlık eden Başkan Thomas S. Monson benden bu bölümü yönetmemi istedi. Dünyanın her tarafından radyo, televizyon, internet ya da uydu iletişimi yoluyla bu konferansa katılan sizlere selamlarımızı ve iyi dileklerimizi sunuyoruz. Bu konferansa hazır bulunan genel otoritelere ve genel yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu bölümdeki müzik, Mac Wilberg yönetiminde Ogda Clay Christensen ve Richard Elliott eşliğinde Tabernacle Korosu tarafından sunulacaktır. Koro bu bölümü, Siz Rabbin Çocukları Gelin ilahisini söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere her şeye gücü yeten Rabbe övgüler olsun ilahisini lütfedecek. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Brent H. Nielsen tarafından edilecek.
Our Father in heaven.
Cennetteki babamız.
We come before thee in prayer this morning.
Buraya sana dua etmeye geldik. Bütün dünyadan buraya toplandık bu konferansı dinleyebilmek için. Seni seviyoruz babamız. Biliyoruz ki sen bize bir sürü kutsamalar gönderiyorsun. Senin oğlun İsa Mesih ve onun sonsuz kefareti için sana sonsuz teşekkür ediyoruz. Sana teşekkürlerimizi sunuyoruz ki bize yenilenmiş sevindirici haberi verdin. Ve aynı zamanda bize bizi yönlendiren peygamberleri, buradaki Tabernacle Choir'ın bize vermiş olduğu şölen için sana çok teşekkür ediyoruz. Lütfen bugün konuşacak kişilere onlara güç ver ve kutsal ruhunu ver. Ve ayrıyetten buraya gelip öğrenme adına gelenlere de aynı şekilde yardım et. Ve biz de onları nasıl yönlendireceğimizi bilelim. Bu dilekleri ve duaları İsa Mesih'in adıyla diliyorum. Amin.
The choir will now sing.
Kora şimdi bana ışıkta yürümeyi öğret ilahisini söyleyecek. Bu ilahinin ardından birinci başkanlığın ikinci danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf bize seslenecek. Onun ardından 12 Hawaii'li kurulundan yaşlı Russell M. Nelson konuşacak. Ondan sonra 70'ler başkanlığından yaşlı Ronald A. Rasband'i dinlemekten mutluluk duyacağız.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tabernacle korusuna teşekkür ediyoruz.
And what an inspiration for all of us.
Ne güzel bir choir. Yakın zamanda kaygılı bir anneden özellikle iki çocuğunun faydalanacağı bir konu hakkında bir genel konferans konuşması verilmesini rica eden bir mektup aldım. Araları açılmıştı ve birbirleriyle konuşmuyorlardı. Anne çok üzgündü. Mektubunda bana bu konu hakkındaki bir genel konferans mesajının çocuklarını barıştıracağından ve her şeyi düzelteceğinden emin olduğundan bahsediyordu. Bu iyi kız kardeşin içten ve yürekten ricası, bu son yıllarda almış olduğum bazı ilhamlardan sadece birisidir. Sadece kaygılı bir anne için değil, aynı zamanda günümüzde kilisedeki ve aslında dünyadaki pek çok kişi için büyüyen bir endişe olan konuda birkaç söz söylemek istiyorum. Bir genel konferans konuşmasının çocuklar arasındaki ilişkiyi düzeltmeye yardım edebileceğine inanan bu sevgi dolu annenin inancına hayran kaldım. Onun konuşmacıların kabiliyetlerine değil de halkın düşünceleri üzerinde her şeyden daha etkili olan Tanrı sözünün kuvvetine güvendiğinden eminim. Sevgili kız kardeş, dua ediyorum ki kutsal ruh çocuklarının yüreğine tesir eder. Gerilmiş ve kopuk ilişkiler insanlığın kendisi kadar eskidir. Eski Kain, yüreğini mahveden acı ve kin duygularına izin veren ilk kişidir. Ruhunun derinliklerinde kıskançlığın ve nefretin oluşmasına yol açtı ve bu hislerin olgunlaşmasına izin verdi. Ta ki akla gelmedik bir şeyi yapana kadar, öz kardeşini öldürüp şeytanın yalanlarının babası oldu. O ilk günlerden beri gelen kıskançlık ve nefret duygusu, tarihteki en trajik olayların bazılarına yol açtı. Saul'u Davut'a, Yakub'un oğullarını kardeşleri Yusuf'a, Laman ve Lamuel'i Nefi'ye ve Amalekiya'yı Moroni'ye karşı düşman etti. Dünyadaki herkesin bir şekilde çekişme, kızgınlık ve kin gibi yok edici duygular tarafından etkilendiğini farz ediyorum. Muhtemelen bu duyguyu kendi içimizde hissettiğimiz zamanlar bile olmuştur. Kendimizi incitilmiş, kızgın ya da kıskanç hissettiğimizde başkalarını yargılamak çok daha kolaydır. Ve genellikle kendi kızgınlığımızı haklı göstermek için onların hareketlerinin kötü olduğuna kanaat getiririz. Elbette biliyoruz ki bu yanlıştır. Öğreti açıktır. Hepimiz kurtarıcıya bağlıyız. Hiçbirimiz onsuz kurtarılamaz. Mesih'in kefareti sınırsız ve ebedidir. Günahlarımızın affı için koşullar vardır. Tövbe etmeliyiz ve başkalarını affetmeye istekli olmalıyız. İsa şunu öğretti: birbirinizi affedin, çünkü affetmeyen birisi Rabbin önünde suçludur, çünkü onun içinde çok daha büyük bir günah kalmıştır. Ve ne mutlu merhametli olanlara, çünkü onlar merhamet bulacaklar. Elbette bu sözler başkasıyla ilgili olduğunda bize tamamen mantıklı gelebilir. Başkaları yargıladığında ve kin tuttuğunda zarar verici sonuçları çok açıkça ve kolaylıkla görebiliriz. Ve insanlar bizi yargıladığında kesinlikle bundan hoşlanmayız. Ama kendi ön yargılarımıza ve şikayetlerimize gelince, genellikle kızgınlığımızın haklı ve yargımızın güvenilir ve uygun olduğunu savunuruz. Başkasının kalbinin içini göremesek de, kötü bir hareketin ne olduğunu bildiğimizi ya da hatta kötü bir insanı hemen görür görmez tanıdığımızı sanırız. Kendi çektiğimiz acıya gelince, ayrım yaparız. Çünkü birisini hor görmek için gerekli tüm bilgilere sahip olduğumuzu hissederiz. Havari Paulus, Romalılara yazdığı mektupta başkalarını yargılayanların bağışlanamaz olduğunu söyledi. Birisini yargıladığımız an kendimizi mahkum edeceğimizi söyledi. Çünkü hiç kimse günahsız değildir. Affetmeyi reddetmek büyük bir günahtır. Kurtarıcı buna karşı uyarmıştır. İsa'nın kendi öğrencileri birbirlerinde kabahat aradılar ve birbirlerini gönülden affetmediler. Ve bu kötülükten dolayı sıkıntı çekip çok terbiye edilmeleri gerekti. Kurtarıcımız bu konuyla ilgili çok açık şekilde konuşmuştur ki onun söylediklerini yanlış yorumlamaya yer yoktur. O, ben Rab kimi istersem affedeceğim ama sizden tüm insanları affetmeniz istenir demiştir. Buraya bir not ekleyebilir miyim? Rab bizden tüm insanları affetmemizi istediğinde bu kendimizi de affetmeyi içerir. Bazen dünyadaki tüm insanların içinde affetmesi en güç olan kişi, belki de affetmemize en çok ihtiyacı olan kişi, aynada bize bakan kişidir. Bu başkalarını yorgulama konusu aslında iki kelimelik bir vaazla öğretilebilir. Nefret etmeye, dedikodu yapmaya, küsmeye, dalga geçmeye, kin tutmaya ya da zarar vermeye istemeye gelince, lütfen şunu uygulayın. Bunu yapma. Bu kadar kolay. Başkalarını yargılamayı bırakmalıyız. Ve yargısal düşünceleri ve hisleri Tanrı'ya ve çocuklarına olan sevgiyi hissetmekle değiştirmeliyiz. Tanrı babamızdır. Biz onun çocuklarıyız. Hepimiz kardeşiz. Bu başkalarını yargılamama konusunu tam olarak nasıl etkili, tutkulu ve ikna edici bir şekilde ifade edeceğimi bilmiyorum. Kutsal bir yazıyı aktarabilirim, öğretiyi açıklayabilirim ve hatta şimdi kısa bir süre önce gördüğüm bir araba etiketini aktaracağım. Bu etiket biraz kaba görünen sürücünün sürdüğü bir arabanın arkasına yapıştırılmıştı. Ama etiketteki sözler anlamlı bir ders öğretti. Etikette, "Beni yargılama, çünkü benim günah işleyişim seninkinden farklı," diyordu. Hepimiz mükemmel olmadığımızın farkına varmalıyız. Tanrı'nın önünde hepimiz dilenciyiz. Bir zamanlar bağışlanma tahtına alçak gönüllülükle yaklaşıp lütuf rica etmedik mi? Yapmış olduğumuz hatalar ve işlemiş olduğumuz günahlardan affedilebilmemiz için yürekten, içtenlikle merhamet istemedik mi? Tanrı'nın merhametine bel bağladığımızda kendimiz için çok istediğimiz lütfu başkalarından nasıl esirgeyebiliriz? Kardeşlerim, affedilmeyi istediğimiz kadar affetmemiz gerekmez mi? Bunu yapmak çok mu zor? Evet, elbette. Kendimizi ve başkalarını affetmek kolay değildir. Aslında çoğumuzun davranışımızı ve düşünce tarzımızı büyük çapta değiştirmesi, hatta yüreğini değiştirmesi gerekir. Ama iyi bir haberim var. İsa Mesih'in sevindirici haberini beraberinde getirmesi için tasarlanmış olan durum, yüreklerimizdeki bu büyük değişikliktir. Bu nasıl olur? Tanrı'nın sevgisi sayesinde. Yüreklerimiz Tanrı sevgisiyle dolduğunda iyi ve saf bir şey tecrübe ederiz. Biz O'nun emirlerini tutarız ve O'nun emirleri de ağır değildir. Çünkü Tanrı'dan doğmuş olan herkes dünyayı yener. Tanrı sevgisinin akıllarımıza ve duygularımıza hükmetmesine daha çok izin verdikçe, cennetteki babamız olan sevgimizin yüreklerimizin içinde yetişmesine daha çok izin verdikçe, başkalarını Mesih'in saf sevgisiyle sevmek daha kolay olur. Yüreklerimizi Tanrı sevgisinin ışıldayan şafağına doğru açtıkça, içimizdeki nefret ve kıskançlık en sonunda sönecektir. Her zamanki gibi, Mesih bizim örneğimizdir. Hayattayken öğrettikleriyle bize yol gösterdi. Kötüyü, terbiyesizi ve incitmek isteyenleri ve ona zarar verenleri affetti. İsa bizi sevenleri sevmenin kolay olduğunu söyledi. Kötüler bile bunu yapabilir. Ama İsa Mesih daha yüksek bir yasayı öğretti. Onun sözleri yüzyıllardan beri tekrarlanmaktadır ve bugün bizim için geçerlidir. Onun öğrencisi olmak isteyen herkes için geçerlidir. Sizin ve benim için geçerlidir. Düşmanlarınızı sevin. Sizi lanetleyenleri kutsayın. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Ve sizi acımasızca kullananlar ve size zulmedenler için dua edin. Yüreklerimiz Tanrı sevgisiyle dolduğunda birbirimize karşı iyi yürekli, şefkatli oluruz. Tanrı'nın Mesih'in hatırı için bizi bağışlamış olduğu gibi birbirimizi bağışlarız. Mesih'in saf sevgisi kızgınlıkları ve öfkeleri aklımızdan çıkarabilir. Cennetteki babamızın bizi gördüğü şekilde başkalarını görmemize olanak verir. Hepimiz eksik ve kusurlu olan ve hayal edebileceğimizden daha fazla potansiyeli ve değeri olan ölümlüleriz. Tanrı bizi çok sevdiğinden dolayı biz de birbirimizi sevip affetmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, aşağıdaki soruları kendinizi test etmek için düşünün. Başkasına karşı kin besliyor musun? Dedikodu yapıyor musun? Söylediğin şey doğru bile olsa. Başkalarını yaptıkları bir şeyden dolayı dışlıyor, uzakta tutuyor ya da cezalandırıyor musun? Başkasını gizlice kıskanıyor musun? Birisine zarar vermek istiyor musun? Bu sorulardan herhangi birisine evet dediysen, biraz önceki iki kelimelik vaazı uygulamak isteyebilirsin. Bunu yapma. Suçlama dolu ve dostça olmayan bir dünyada toplanıp birisine taş atmak kolaydır. Bunu yapmadan önce, Efendimiz ve örneğimiz olan O'nun sözünü hatırlayalım. İçinizdeki kim günahsızsa ilk taşı o atsın. Kardeşlerim, taşlarımızı yere koyalım. Nazik olalım. Affedelim. Birbirimizle sakince konuşalım. Tanrı sevgisinin kalplerimizi doldurmasına izin verelim. Herkese iyilik yapalım. Kurtarıcı şunu vaat etti. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış dolu bir ölçekle. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. Gayretlerimizi herhangi olumsuz bir davranış yerine nazik, bağışlayıcı ve ilahi sevgiyle dolu davranışlara her zaman odaklamamız için bu vaat yeterli değil midir? İsa Mesih'in öğrencileri olarak bize kötülük yapıldıysa bile karşılığında iyilik yapalım. Kin beslemeyelim ya da öfkemizin bizi yenmesine izin vermeyelim. Çünkü şöyle yazılmıştır, Rab diyor ki, ''Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.'' Ama düşmanın acıkmışsa doyur. Susamışsa su ver. Kötülüğe yenilme. Kötülüğü iyilikle yen. Hatırla. En sonda merhametli olanlar merhamet bulacaktır. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin üyeleri olarak her nerede olursak olalım, birbirlerine sevgi gösteren insanlar olarak bilinelim. Kardeşlerim, kendi inatçılığımız, umutsuzluğumuz ve kızgınlığımızdan dolayı çıkabilecek sonuçları eklemediğimiz halde, bu hayatta yeterince dert ve acı vardır. Etrafımızdaki insanlar mükemmel değildir. İnsanlar can sıkıcı, üzücü ve kızdıracak şeyler yaparlar. Bu ölümlü hayatta bu her zaman böyle olacaktır. Buna rağmen dertlerimizi bir yana bırakmalıyız. Ölümlülüğün amacının bir kısmı bu gibi şeyleri nasıl bir yana bırakabileceğimizi öğrenmektir. Bu Rabbin yoludur. Cennetin şu şekilde ortak noktası olan kişilerle dolu olduğunu hatırlayın. Onlar affedilmiştir ve onlar affeder. Yükünüzü Rabbin ayaklarının önüne serin. Yargılamayı bırakın. Mesih'in kefaretinin yüreğinizi değiştirip iyileştirmesine izin verin. Birbirinizi sevin, birbirinizi affedin. Merhametli olanlar merhamet bulacaktır. Bunlara bizi çok fazlasıyla ve eksiksiz sevdiği için arkadaşları gördüğü bizler adına hayatını vermiş olan onun adıyla tanıklık ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Dear brothers and sisters,
sevgili kardeşler, sürdürdüğünüz desteğiniz ve sadakatiniz için size teşekkür ediyorum. Her biriniz için minnettarlığımızı ve sevgimizi beyan ediyoruz. Geçenlerde kız kardeş Nelson ve ben özel bir akvaryumdaki tropikal balıkların güzelliğini zevk alarak seyrettik. Canlı renkleri olan çeşitli şekil ve boyutlardaki balıklar bir ileri bir geri yüzüp durdular. Yakındaki bir görevliye, bu güzel balıkları kim besliyor diye sordum. Bayan, ben besliyorum diye yanıt verdi. Arkasından, size hiç teşekkür ettiler mi diye sordum. Bayan, henüz etmediler diye yanıtladı. Yaratıcılardan ve gerçek yaşam ekmeğinden, aynı balıklar gibi habersiz olan bazı insanlar aklıma geldi. Onlar Tanrı'dan ve O'nun iyiliklerinden habersiz olarak günden güne yaşadılar. Eğer herkes Tanrı'nın ilahi gücünün ve sevgisinin daha fazla farkında olabilse ve bu minnettarlığı O'na ifade edebilse ne kadar daha iyi olurdu. Ammon şöyle öğretti. Tanrı'ya şükredelim çünkü O daima doğruluk işler. Şükran derecemiz O'na olan sevgimizin ölçüsüdür. Is a measure of our love for him. Tanrı ruhlarımızın babasıdır. Görkemli, mükemmel, et ve kemikten oluşan bir bedeni vardır. Biz doğmadan önce cennette onunla beraber yaşıyorduk. Ve O bizi fiziksel olarak yarattığında her birimiz Tanrı'nın suretinde özel bir bedenle yaratıldık. Fiziksel besinleri düşünün. Bunlar gerçekten Tanrı'dan gelir. İhtiyacımız olan hava, yiyecek ve suyun hepsi sevecen bir cennetteki babadan hediyeler olarak gelir. Bu dünya ölümlü hayattaki kısa yolculuğumuzu desteklemek için yaratıldı. Büyüme, sevme, evlenme ve aile kurma kapasitesi ile doğduk. Evlilik ve aile Tanrı tarafından takdir edilmiştir. Aile bu hayatta ve sonsuzluktaki en önemli sosyal birimdir. Tanrı'nın büyük mutluluk planı sayesinde aileler tapınaklarda mühürlenebilir ve O'nun kutsal huzuruna sonsuza denk olan hayata geri dönebilmek için hazırlanabilirler.
Bu sonsuz hayattır. Bu insan ruhunun çektiği en büyük hasretin kişinin sevgili aile üyeleriyle sonsuza dek beraber olabilmek için duyduğu doğal özlemin gerçek olmasını sağlar. Tanrı'nın kutsal amacının bir parçasıyız. O, benim işim ve görkemim insanın ölümsüzlüğe ve sonsuz hayata kavuşmasıdır, dedi. Bu hedeflere ulaşabilmek için Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu eylem Tanrı'nın sevgisinin ilahi bir belirtisiydi. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Tanrı'nın ebedi planının merkezi oğlu İsa Mesih'in görevidir. O, Tanrı'nın çocuklarını fidyeyle kurtarmak için geldi. Rabbin kefaretinden dolayı yeniden diriliş ya da ölümsüzlük gerçek oldu. Kefaretten dolayı sonsuz hayata kavuşmak, bu hayatı hak eden herkes için mümkün oldu. İsa şöyle açıkladı: yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Rabbin kefareti ve onun yeniden diriliş hediyesi için bu yüce Paskalya masajı için Tanrı'ya şükürler olsun.
For this sublime message of Easter, thanks be to God.
Cennetteki babamız çocuklarını çok sever. Her birimizi fiziksel ve ruhsal armağanlarla kutsadı. Her birinden bahsetmeme izin verin. Tanrı'nın bir çocuğuyum ilahisini söylediğimizde, onun size verdiği fiziksel bedeniniz ile ilgili armağanı düşünün. Bedeninizin birçok olağanüstü özelliği sizin ilahi doğanız olduğunu kanıtlar. Bedeninizin her bir organı Tanrı'dan gelen harikulade bir armağandır. Her bir gözün otomatik odaklanma merceği vardır. Sinir ve kaslar üç boyutlu tek bir görüntü oluşturmak için İki gözü kontrol eder. Gözler, görülen görüntüleri kaydeden beyne bağlıdır. Kalbimiz inanılmaz bir pompadır. Kan akışının yönünü kontrol eden 4 tane hassas kapakçık vardır. Bu kapakçıklar günde 100 binden yılda 36 milyondan daha fazla kez açılır ve kapanır. Buna rağmen hastalık yüzünden değişime uğramadıkları takdirde böyle bir baskıya neredeyse süresiz olarak dayanabilirler. Vücudun savunma sistemini düşünün. Kendisini zarardan korumak için acıyı algılar, enfeksiyona karşı antikorlar meydana getirir. Deri koruma sağlar. Aşırı sıcak ya da soğuğun sebep olabilecekleri yaralanmaya karşı uyarır. Vücut, eskimiş hücreleri yeniler ve hayati unsurların derecelerini ayarlar. Vücut, kesikleri, ezilmeleri ve kırılan kemikleri iyileştirir. Çalma kapasitesi, Tanrı'dan gelen başka bir kutsal armağandır. Birisinin kutsal kaderine ulaşabilmesi için kusursuz bir vücuda sahip olması gerekmediği konusunda hatırlatmalara ihtiyacımız olabilir. Aslında en tatlı ruhların bazıları zayıf ve kusurlu vücutlarda barınır. Büyük manevi güç çoğu zaman fiziksel engeli olan insanlar tarafından geliştirilir. Elbette ki büyük zorluklar yaşadıkları için. İnsan vücudunun nasıl çalıştığını okuyan herkes kesinlikle Tanrı'nın kendi görkemiyle ve gücüyle hareket ettiğini görmüştür. Vücut, ilahi yasalar tarafından yönetildiği için her iyileşme bu kutsamanın bağlı olduğu yasalara uymakla gelir. Bazı insanlar hala hatalı bir şekilde bu olağanüstü fiziksel özelliklerin şans eseri olduğunu ya da bir yerde büyük bir patlama sonucu olduğunu düşünürler. Kendinize sorun. Matbaadaki bir patlama bir sözlük meydana getirebilir mi? Bunun olasılığı çok azdır. Ama olsa bile o sözlük asla kendi yırtık sayfalarını iyileştiremez ya da yeni baskılarını kendi çoğaltamazdı. Vücudun normal işlevi, direnci, tamir etmesi, düzenlemesi ve yenilenmesi için olan kapasitesi sınırsızca devam edebilseydi, buradaki hayat sonsuza kadar devam ederdi. Evet, yeryüzünde sıkışır kalırdık. Yaratıcımız insaflı bir şekilde bizim için sonunda fiziksel ölümümüzle sonuçlanacak yaşlanma ve diğer süreçleri sağlamıştır. Ölüm, doğum gibi hayatın bir parçasıdır. Kutsal yazı şunu öğretti ki, insanın bu bedensel ölümden kurtarılması uygun değildi. Çünkü bu, büyük mutluluk planını yok ederdi. Tanrı'ya geri dönmek için ölüm adını verdiğimiz bu geçit, onu sevenler ve onunla buluşmaya hazır olanlar için bir mutluluktur. Sonuçta zamanı gelecek ve bir daha asla ayrılmamak üzere ruh ve beden kusursuz bir şekilde yeniden birleşecektir. Hem kol bacak hem de eklemler uygun yapısını döndürülecektir. Bu fiziksel hediyeler için Tanrı'ya şükürler olsun. Vücut önemli olarak kişinin sonsuz ruhu için bir sığınak görevi görür. Ruhlarımız ölümlülük öncesi dünyada vardı ve vücut öldükten sonra da yaşamaya devam edecektir. Ruh, vücuda canlılık ve kişilik sağlar. Bu hayatta ve gelecek hayatta ruh ile beden birleştikleri zaman tanrısal değere sahip yaşayan bir can olur. Kişinin ruhu çok önemli olduğundan gelişimi sonsuz önem taşır. Cennetteki sevecen babamız ile alçak gönüllülükle dua ederek iletişim kurduğumuzda ruh güçlenir. Bir gün yargılanacağımız niteliklerin hepsi ruhsaldır. Bunlar sevgi, erdem, dürüstlük, merhamet ve başkalarına hizmet içerir. Ruhunuz vücudunuzla beraber ve onun içinde barınarak sonsuz ilerleyişinizde hayata önem taşıyan bu özellikleri geliştirebilir ve gösterebilir. Ruhsal ilerleme, kutsal tapınağın, bağış ve mühürlenme kutsal törenlerini de kapsayan iman, tövbe, vaptiz, kutsal ruhun hediyesi ve sonuna kadar dayanma adımlarıyla elde edilir. Tıpkı vücudun sağ kalabilmesi için günlük yiyeceğe ihtiyacı olduğu gibi, ruhun da beslenmeye ihtiyacı vardır. Ruh, sonsuz gerçeklerle beslenir. Geçen sene kutsal kitabın Kral James tercümesinin 400. yıl dönümünü kutladık. Mormon kitabının da yaklaşık 200 yıla sahibiz. Şu anda 107 dile tercüme edilmiştir. Bunlar ve diğer değerli kutsal yazılar sayesinde Tanrı'nın sonsuz babamız ve oğlu İsa Mesih'in kurtarıcımız ve fidye ile kurtarıcımız olduğunu biliyoruz. Bu ruhsal hediyeler için Tanrı'ya şükürler olsun. Adem, Nuh, Musa ve İbrahim gibi birçok düzenleme dönemine ait peygamberlerin hepsinin cennetteki babamızın ve İsa Mesih'in tanrısallıkları hakkında öğretmiş olduğunu biliyoruz. Şu andaki düzenleme dönemi, cennetteki babamız ve İsa Mesih'in 1820'de Peygamber Joseph Smith'e göründükleri zaman başladı. Kilise 1830'da kuruldu. Şimdi 182 yıl sonra sevinirci haberi her ulusa, sülaleye, dile ve halka götürme anlaşması altında bulunuyoruz. Bunu yaptığımızda hem bahşederler hem de kabul edenler kutsanacaktır. Bizim sorumluluğumuz onun çocuklarını öğretmek ve içlerindeki Tanrı bilincini uyandırmaktır. uzun zaman önce Kral Benjamin dedi ki, Tanrı'ya inanın, onun varlığına ve hem gökteki hem de yerdeki her şeyi yarattığına inanın. Onun hem gökte hem de yerde bütün hikmete ve kudrete sahip olduğuna inanın. Günahlarınızdan vazgeçerek tövbe etmeniz ve Tanrı'nın önünde kendinizi alçaltmanız gerektiğine inanın. Ve yüreğinizden içtenlikle sizi bağışlamasını dileyin. Ve şimdi bütün bunlara inanıyorsanız bunları yapmaya dikkat edin. Tanrı dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır. Ama biz değiliz. Her gün kefaretin gücüne ulaşabilmek bizim görevimizdir ki böylece gerçekten değişebilelim. Daha çok Mesih gibi olabilelim ve yücelme hediyesi için hak kazanalım. Ve Tanrı, İsa Mesih ve ailelerimizle sonsuza kadar yaşayabilelim. Bu güçler, aracılıklar ve sevindirici haber hediyeleri için Tanrı'ya şükürler olsun. Tanıklık ederim ki O yaşıyor. İsa Mesih'tir ve bu kilise O'nun kilisesidir. Kilise bu son günlerinde ilahi kaderini hayata geçirmek için iade edilmiştir. Bugün sevdiğimiz ve tüm kalbimizi desteklediğimiz Başkan Thomas S. Mason tarafından yönetiliyoruz. Aynı zamanda O'nun danışmanlarını ve 12 havarileri de peygamberler, görenler ve vahiy bildirenleri olarak destekliyoruz. İsa Mesih'in adıyla bunlara tanıklık ederim. Amin.
For the past 20 months,
geçtiğimiz 20 ay boyunca ailemiz çok özel bir bebeğe sahip olma ayrıcalığıyla kutsandı. Torunumuz küçük Paxton tam anlamıyla kendisini yüzlerce milyon kişiden farklı kılan genetik bir hastalıkla eşine çok nadir rastlanan kromozom delasyonları hastalığıyla doğdu. Paxton doğduğunda kızımız ve eşi için bilinmeyen hayatlarını değiştiren bir yolculuk başladı. Bu tecrübe sonsuzluğa bağlı birçok özel dersin alındığı zorlu bir süreç oldu. 12'ler kurulundan yaşlı Russell M. Nelson şöyle öğretti. Genellikle bilinmeyen sebeplerden dolayı bazı insanlar fiziksel engelli doğarlar. Vücudun belli kısımları normal görevini görmeyebilir. Düzenleyici sistemlerde dengesizlik olabilir ve hepimizin vücudu hasta olmaya ve ölmeye tabidir. Bütün bunlara rağmen fiziksel beden armağanının değeri paha biçilemezdir. İlahi kadere ulaşmak için mükemmel bir vücuda gerek yoktur. Aslında en tatlı ruhlar narin bedenlerde yaşarlar. Sonunda zamanı gelecek. Her ruh ve beden kusursuz bir şekilde yeniden birleşecektir. Hem kol bacak hem de eklemler uygun yapısına döndürülecektir. Bunun için İsa Mesih'in kefaretine şükürler olsun ki onda kusursuzlaşabiliriz. Sevdiği bir kişiyle zorluklar yaşayan, endişesi, hayal kırıklığı ve gönül yarası olan hepimiz şunu bilin ki, cennetteki babamız Tanrı, özürlü yakınlarınızı sınırsız bir sevgi ve sonsuz bir merhametle seviyor. Sizi de seviyor. Böyle acılarla karşılaşan bazı kimseler, her şeye gücü yeten Tanrı böyle bir şeye nasıl izin verebiliyor diye sorabilir. Ve sonra insanın aklına şu kaçınılmazmış gibi görünen bir soru gelir. Bu neden benim başıma geldi? Neden hastalıklar geçirmek zorundayız? Ve değerli aile üyelerimizi sakat bırakan veya onların erkenden ölümüne ya da yılların acı içerisinde geçirmelerine sebep olan olayları yaşamak zorundayız? Neden bu ıstırap? Böyle durumlarda cennetteki babamız tarafından yaratılan büyük mutluluk planına dönüp bakabiliriz. Bu plan dünya öncesi yaşamda sundurken bizi sevinçle haykırmaya teşvik etti. Basite indirgeyecek olursak bu hayat sonsuz yüceliş için bir eğitimdir. Ve bu süreç sınavlar ve denenmeler anlamına gelir. Bu hep böyleydi ve bundan kimse muaf olamaz. Tanrı'nın isteğine güvenmek ölümlü hayatımızın merkezidir. Sorular bol, cevaplar az olduğu zamanlarda ona inanarak Mesih'in kefaretinin gücünü alırız. Kurtarıcımız İsa Mesih dirildikten sonra eski Amerika kıtasını ziyaret ettiğinde herkese şu davet ile ulaştı. Aranızda hasta biri var mı? Onları buraya getirin. Kötürüm veya kör veya topal veya sakat veya cüzdanlı veya eli ayağı kurumuş veya sağır veya herhangi derdi olan birisi var mı? Onları buraya getirin ve ben onları iyileştireceğim. Çünkü size acıyorum. Yüreğim merhametle dolu. Böyle oldu ki böyle konuştuktan sonra bütün topluluk hastaları ve dertlileri ve kötürümleri ve kör olanları ve sağırları ve bütün sıkıntıda olanları ile birlikte ilerledi ve o kendisine getirilen herkesi iyileştirdi. Herkesi. Kendisine getirilen herkesi. Kardeşlerim, bütün topluluk, herkes birlikte ilerledi sözlerinde büyük güç, sözlerinden büyük güç bulabiliriz. Hepimiz zorluklarla karşı karşıya kalabiliriz. Sonra da şu ifade, herhangi bir derdi olan, hepimizin bu ifadeyle bir ilgisi vardır değil mi? Değerli Paxton doğduktan kısa bir süre sonra cennetteki babanın bizi kutsayacağını ve bize özel dersler öğreteceğini biliyorduk. Verdiğimiz birçok rahiplik kutsamasının ilkinde babası ve ben parmaklarımızı onun küçücük kafasına koyduğumuzda aklıma Yuhanna'nın 9. bölümünden şu sözler geldi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye. Tanrı'nın işleri Paxton'un yaşamında kesinlikle görülüyor. Hizmet merhemi, bitmek bilmeyen ve saatler süren yoğun duygular, empati gözyaşları ve ettiğimiz dualar ile ihtiyaç içindeki sevdiğimiz kişilere sevgimizi ifade ederek sabrı, inancı ve şükretmeyi öğreniyoruz. Özellikle de Paxton ve ailesi. Başkan James E. Faust şöyle dedi, ciddi zihinsel ve fiziksel özürlü doğan ya da sonradan bu rahatsızlıklara yakalanan çocukları için çektikleri ıstıraplara ve üzüntülere sabırlı bir şekilde katlanan ve üstesinden gelen sevgi dolu aileleri takdir ediyorum. Bu ıstırap genellikle çocuğun ya da anne ve babanın hayatı boyunca her gün hafiflemeden devam eder. Çoğu kez anne babalar günlerce ve gecelerce durmak bilmeyen insanüstü bakım ve özen göstermek zorunda kalırlar. Özel çocuğun acılarını dindirmeye ve onu rahatlatmaya çalışmanın sonucu olarak bir annenin kalbi ve kolları yıllarca ağrır. Mosiah'da belirtildiği gibi, kurtarıcının Paxton'un ailesine verdiği saf sevginin şahidiyiz. Bu sevgiye herkes ulaşabilir. Ve şimdi öyle oldu ki, Alma ile kardeşlerinin sırtına vurulan yükler hafifletildi. Evet, Rab onlara öyle bir güç verdi ki yüklerini kolayca taşıyabildiler. Rabbin bütün isteklerine sabırla ve neşeyle boyun eğdiler. Paxton'un ilk günlerinde bir akşam Salt Lake City, Utah'taki harikulade Çocuk Sağlık Merkezi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinde kendilerini adamış doktorların, hemşirelerin ve hasta bakıcıların durmadan gösterdikleri ilgiyi hayretler içerisinde izliyorduk. Kızıma bunu nasıl ödeyeceğimizi, tutarın ne kadar olacağını tahmin etmeye nasıl cesaret edeceğimizi sordum. Yakınımızda duran bir doktor, küçük Paxton'un bakımının benim tahminimden çok daha yüksek tutacağını söyledi. Bu hastanedeki bakım giderlerinin çoğunun diğer insanların cömertçe ayırdıkları zaman ve parasal katkılarla kapatıldığını öğrendik. Doktorun sözleri, onların bu minik küçük canı çok dikkatlice korurken verdikleri değeri düşünürken gönlümü alçalttı.
I was reminded of a familiar missionary scripture.
Yeni bir anlam alan şu görevli kutsal yazısını hatırladım. Tanrı'nın gözünde canların değerinin çok kıymetli olduğunu hatırlayın. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak bir canın Tanrı için olan değerini güçlü bir şekilde öğreniyorken, Tanrı'nın ve sevgili oğlu İsa Mesih'in bizim için olan sınırsız sevgisini, İyice düşündüğümde gözyaşlarına boğuldum. Paxton'ın ailesi cennette ve dünyada hizmet eden sayısız meleklerle çevrili olduklarını öğrendiler. Bazıları ihtiyaç duyulduğunda ses çıkarmadan geldiler ve sessizce gittiler. Diğerleri ise kapıda yemeklerle bekliyorlar, çamaşırları yıkıyorlar, çocukları okuldan alıyorlar, cesaret vermek için bizi arayıp soruyorlar ve özellikle Paxton için dua ediyorlardı. Böylece bir başka özel ders öğrenildi. Eğer boğulan birisine rastladığınızda yardıma ihtiyacı olup olmadığını mı sorarsınız? Ya da hemen atlayıp onu gittikçe derinleşen sudan kurtarmak mı daha iyidir? Yardım edebileceğim bir şey varsa bana haber verin. Teklifi çoğu zaman iyi bir amaçla söylenmiş olsa bile aslında yardım etmek değildir. Sadece yardım etmenin önemini kavrayarak değil, ayrıca başkalarına yardım etmenin getirdiği karşı konulamaz mutluluğu öğrenerek etrafımızdakilerin yaşamlarıyla ilgilenmenin ve onlardan haberdar olmanın önemli değerini öğrenmeye devam ederiz. Haksızlığa uğrayanları cesaretlendirmede görkemli bir örnek olan Başkan Thomas S. Munson dedi ki, Tanrı kardeşinin bekçisi olmaya gayret edeni, acıları iyileştirmek için her şeyini vereni, içindeki güzellik ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye çalışanları kutsasın. Böyle insanların gülüşlerinin daha parlak olduğunu fark ettiniz mi? Bu kişilerin adımları daha sağlamdır. İnsanlar zengin nimetlere kavuşmadan başlarına yardım edemez. Onlar gönül ferahlığı ve memnuniyetin verdiği bir auraya sahiptirler. Her ne kadar zorluklar, felaketler, sakatlıklar, üzüntüler ve her çeşit sıkıntılarla karşı karşıya gelsek de bizim şefkatli, sevgi dolu kurtarıcımız her zaman bizim için orada olacaktır. O şu sözü verdi. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Cennetteki babamıza şampiyon Paxton için nasıl da minnettarız. How grateful we are to our Father in heaven for our champion Paxton. Through him, Paxton'ın aracılığıyla Rab işlerini gösterdi ve bize bu değerli, mukaddes ve özel dersleri öğretmeye devam etmektedir. Çok sevilen bir ilahiden aldığım sözlerle konuşmamı bitirmek istiyorum. Savaş bitene kadar hepimiz askeriz. Mutluyuz biz. Mutluyuz biz. Oradaki askerler, bizi bekleyen bir ödül var. Çok geçmeden savaşı kazanıp ödülümüzü alacağız. Erkek ve kız kardeşlerim, asilce yüklerimizi taşımaya devam etmemiz ve aramızda acı çekenlere ve kaldırılmaya ve cesaret verilmeye ihtiyacı olanlara ulaşmaya devam etmemiz benim ümidim ve duamdır. Tanrı'ya verdiği nimetler için hepimiz teşekkür edelim ve cennetteki babamıza olan bağlılığımızı onun çocuklarına alçak gönüllülükle hizmet ederek yenileyelim. İsa Mesih'in kutsal adıyla. Amin.
The choir and congregation.
Şimdi koro ve topluluk, sevinin, Rab kraldır, ilahisine beraber söyleyecek. İlahinin ardından, yardımlaşma cemiyeti başkanlığı görevinden dün azledilen kız kardeş Julia B. Beck'in dinlemekten mutluluk duyacağız. Kız kardeş Beck'in sözlerinden sonra, 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı diktat Christopherson bize konuşacak. Ondan sonra koro birbirimize hep nazik sözler söyleyelim ilahisini söyleyecek.
This is the 182nd annual.
Bu toplantı İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yıllık genel konferansıdır.
I'm grateful for that wonderful celebratory
anlaşma cemiyeti hakkında. Cemiyetin amaçları ve nitelikleri, tarihin değeri, yaptığı işler ve gözetmenler ve merkezedeki rahipliği kurulları ile olan ortaklığı hakkında konuşmak için ilham almaktayım. Şu an peygamberlerin yardımlaşma cemiyeti ile ilgili olan vizyonlarına biraz dikkat göstermemiz önemli görünüyor. Tanrı'nın peygamberleri devamlı olarak yaşlılara ve yüksek rahiplere olanların onların amaçlarını ve görevlerini öğrettikleri gibi yine aynı şekilde yardımlaşma cemiyetindeki kız kardeşler için olan vizyonlarını da paylaştılar. Verdikleri öğütlerden yardımlaşma cemiyetinin amaçlarının imanı ve kişisel doğrulukları artırarak aileleri ve evleri güçlendirmek ve muhtaç olanları bulup onlara yardım etmek olduğu açıkça ortadadır. İman, aile ve yardım. Bu üç basit kelime peygamberlerin kilisedeki kız kardeşler için olan vizyonlarını ifade etmektedir. İade edilişin başlangıcından bu yana peygamberler güçlü, imanlı, amaçlı, ebedi değerlerini ve gayelerini anlayan kadınlar ile ilgili vizyonlarını paylaşmışlardır. Joseph Smith yardımlaşma cemiyetini kurduğunda ilk başkanına fakirlere yardım edip bu cemiyete başkanlık etmesi, onların ihtiyaçlarını temin edip bu kuruluşun çeşitli işleriyle ilgilenmesi talimatını vermiştir. Bu organizasyonu yeryüzündeki bütün kötülüklerden uzak seçkin bir cemiyet olarak gözünde canlandırmıştır. Kilisenin ikinci başkanı olan Brigham Young, danışmanlarına ve 12 havariler kuruluna gözetmenleri yönlendirerek onlardan kız kardeşlerin çeşitli mahallelerde bayan yardımlaşma cemiyetleri kurmalarına izin vermeleri için talimat vermiştir. Kimileri bunun önemsiz bir şey olduğunu düşünebilir ama bu doğru değildir diye de eklemiştir. Daha sonra Başkan Joseph F. Smith, yardımlaşma cemiyetinin erkek ya da kadın yapımı dünyevi organizasyonlarla karşılaştığında ilahi güçle oluşturulmuş, ilahi güçle ilgilendirilmiş, ilahi güçle kurulmuş ve Rab tarafından ilahi güçle atanmış olduğunu söylemiştir. Başkan Joseph Fielding Smith, kız kardeşlere pek çok önemli şeyi yapabilmeleri için kendilerine güç ve yetki verildiğini söylemişlerdir. Ayrıca sizler Rabbin yeryüzündeki krallığının çok önemli bir parçası olan ve imanlı üyelerinin Rabbin krallığında ebedi hayata kavuşmalarına yardım etmek için planlanmış olan ve idare edilen dünyadaki en büyük kadın organizasyonun üyelerisiniz demiştir. Yaygın bir etki alanı. Her sene binlerce kadın ve genç kız sürekli genişleyen bu kız kardeşler çemberinin bir parçası haline gelir. Daha sonra da kız kardeşler nerede yaşarlarsa yaşasınlar, nerede hizmet ederlerse etsinler, her zaman yardımlaşma cemiyetindeki üyeliğini ve ortaklığını sürdürürler. Cemiyetin öneminden dolayı birinci başkanlık yardımlaşma cemiyetinin bir üyesi olmaları için genç kızların 18 yaşına girmeden çok daha önce hazırlanmaya başlamalarını istediklerini dile getirmişlerdir. Yardımlaşma cemiyeti bir program değildir. Kutsal bir biçimde Tanrı tarafından atanmış olup kız kardeşleri eğiten, güçlendiren ve onlara iman, aile ve yardım konularında ilham veren Rabbin kilisesinin resmi bir parçasıdır. Yardımlaşma cemiyeti son zaman azizi olan kadınların bir yaşam biçimidir ve cemiyetin etkisi bir pazar okulu ya da sosyal bir toplantı olmaktan çok daha ileri gider. İsa Mesih ve havarileriyle birlikte Mesih'in eski kilisesinde hizmet eden kadın öğrencileri kendisine örnek alır. Her nasıl erkeklerden rahipliğin teşvik ettiği karakter örneklerini hayatlarının bir parçası haline getirmeleri bekleniyorsa, bizlere de yardımlaşma cemiyeti tarafından teşvik edilen erdemleri hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gerektiği öğretilmektedir. Peygamber Joseph Smith yardımlaşma cemiyetini kurduğunda kız kardeşlere fakirlerin yükünü hafifletmelerini ve canları kurtarmalarını öğretti. Canları kurtarma görevlerinde kız kardeşler yaygın bir etki alanında organize ve katılımcı olmaya yetkilidirler. İlk yardımlaşma cemiyeti başkanı kutsal yazıları yorumlamakla görevlendirildi ve yardımlaşma derneği hala Rabbin kilisesinde gerekli olan öğretme sorumluluğunu taşımaktadır. Joseph Smith kız kardeşlere yardımlaşma cemiyeti kuruluşunun onları rahipliğin imtiyazlarına, nimetlerine ve armağanlarına hazırladığını söylediğinde Rabbin kurtuluş işi onlara açıklanmış oldu. Canları kurtarma, sevindirici haberi paylaşmayı ve müjdecilik işine katılmayı içerir. Bu tapınak ve aile tarihi işlerine kendimizi adamayı içerir. Mümkün olduğunca her şeyi yaparak maddi ve manevi yönden özgüvenli olmayı içerir. Yaşlı John A. Witzow, yardımlaşma cemiyetinin yoksulluğa yardım, hastalığa yardım, kuşkuya yardım, cahilliğe yardım, kadınların sevinmelerine ve ilerlemelerine yardım ettiğini beyan etmiştir. Bu ne görkemli bir vazifedir. Başkan Boyd K. Packer, yardımlaşma cemiyetini kurucu bir duvara benzetir. Rab ile olan anlaşmalarımızı hatırlama isteği göstermemiz, kız kardeşleri ve ailelerini koruma sorumluluğu birbirimize göz kulak olmanın, ziyaretçi öğretmenlerin sayesinde hizmet etmenin önemini artırır. Bizler fakirlere ve dertlilere hizmet edenler olarak, azizlerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak için öğretmenlerle işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Başkan Spencer W. Kimball şunu söylemiştir. Paçavralar, manevi paçavralar, içinde yaşayan pek çok kız kardeşimiz var. Onlar çok güzel kaftanları, manevi kaftanları hak ediyorlar. Evlere gidip paçavraları kaftanlarla değiştirmek sizler için bir ayrıcalıktır. Başkan Harold Bealey şu vizyonu paylaşmıştır. Tanrı'nın evleri ziyaret etme görevini yardımlaşma cemiyetine neden verdiğini göremiyor musunuz? Çünkü öğretmenin kendisi dışında kilisede de daha sevgi dolu bir etkisi olan bu kişilerin kalplerini ve yaşamlarını daha eksiksiz bir şekilde anlayabilen başka hiçbir kimse yoktur. Başkan Joseph F. Smith, yardımlaşma cemiyetinin kadın yapımı olan organizasyonları takip ettikleri ya da kaynaşıp onlarla birlikte olarak kendi kimliklerini yitirdikleri günleri görmek istemediğini söyleyerek, yardımlaşma cemiyetindeki kız kardeşleri ve onların liderlerini uyarmıştır. Kız kardeşlerden övgüye değer, tanrısal olan, ruha canlılık veren ve insan çocuklarının arınmasını sağlayan şeyler aracılığıyla dünyaya ve özellikle dünya kadınlarına öncü olmalarını beklediğini söylemiştir. Verdiği öğüt, geleneklerin, temaların, geçici ilgilerin ve eğilimlerin çıkarılması ve yardımlaşma cemiyetinin amaçlarıyla bağdaşan uygulamaların kapsamına alınması sorununun altını çizer. Vahiy almaya çalışan liderler, her toplantının, dersin, sınıfın, aktivitenin ve her türlü yardımlaşma cemiyeti emeklerinin kuruluş amacı çerçevesinde gerçekleşeceğinden emin olabilirler. Arzu ettiğimiz sosyallık, dostluk ve birlik, Rabbin işinde Rab ile beraber hizmet etmekten çıkan güzel sonuçlar olacaktır. Kısa bir süre önce Başkan Thomas S. Manson ve danışmanları Rabbin sevindirici haberin tamamını Peygamber Joseph Smith'in aracılığıyla geri getirdiğine ve yardımlaşma cemiyetinin bu iadeli işin önemli bir parçası olduğuna dair tanıklıkta bulundular. Yardımlaşma cemiyetinin muhteşem mirasını muhafaza etmek istediklerinin bir kanıtı olarak kısa bir süre önce 1. Başkanlık, Krallığımdaki Kızlarım, Yardımlaşma Cemiyetinin Tarihi ve İşleri kitabını yayınlayıp dünya çapında dağıtmışlardır. Bu kitabın sayfalarında kız ve erkek kardeşlerin aile içinde ve kilisede birlik içinde çalışma düzenlerini, örneklerini görüp kim olduğumuz, nelere inandığımız ve neleri korumamız gerektiği ile ilgili ilkeleri öğrenebiliriz. Bu önemli kitabı çalışıp içindeki ebedi hakikatlerin ve ilham verici örneklerin hayatımızı etkilemesine izin vermemiz konusunda 1. Başkanlık tarafından teşvik edilmekteyiz. Kız kardeşler yardımlaşma cemiyetinin amaçlarıyla daha uyumlu oldukça peygamberlerin vizyonları yerine getirilmiş olacaktır. Başkan Kimball şunu dedi. Yardımlaşma cemiyeti organizasyonunda Siyon'daki evleri ve Tanrı'nın krallığını kurmak için henüz bütünüyle kullanılmamış bir güç vardır. Hem kız kardeşler hem de rahip kardeşlerimiz yardımlaşma cemiyetinin vizyonunu kavrayana kadar da kullanılmayacaktır. Başkan Kimball, son günlerde kilisenin geniş çapta büyümesi dünyadaki pek çok iyi kadına, çoğu zaman onların içinde güçlü bir ruhsal duygu vardır ki çoğunluklar halinde kiliseyi ilgi çekici bulmaları sonucunda gerçekleşecektir diye peygamberlikte bulmuştur. Bu öyle bir seviyede gerçekleşecektir ki kilisenin kadınları dünya kadınlarından mutluluk yollarında ayrı ve farklı görüleceklerdir. Peygamberlerin yardımlaşma cemiyetiyle ilgili vizyonları için minnettarım. Başkan Gordon B. Hinckley gibi benim de hiçbir yerde bu kilisenin yardımlaşma cemiyetine denk bir organizasyon olmadığından kuşkum yok. Şimdi imanımızı artırarak, aileleri güçlendirerek ve yardım sağlayarak peygamberlerin yardımlaşma cemiyetiyle ilgili olan vizyonlarıyla kendimizi aynı hizaya koymak bizim sorumluluğumuzdur. Başkan Lorenzo Snow'un şu sözleriyle kapatmak istiyorum.
The future of the Relief Society is full of promise.
Yardımlaşma cemiyetinin çok büyük bir potansiyeli var. Kilise büyüdükçe onun faydası da aynı şekilde büyüyecektir. Ve iyi şeyler yapma gücü geçmiştekinden çok daha büyük olacaktır. Tanrı'nın krallığının ilerlemesine yardım eden kız kardeşler için Başkan Lorenzo Snow, bu işlerde payınız olduğundan dolayı işin zaferinde ve Rabbin imanlı evlatlarına vereceği yücelme ve görkemden de kesin olarak payınızı alacaksınız demiştir. Ben de bu vizyon hakkında tanıklığımı İsa Mesih'in adıyla sunuyorum. Amin.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck, Sister Allred, Sister Thompson.
Becky ve Sister Thompson'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son zamanlarda toplumun İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'ne ilgisi artmaktadır. Bu memnuniyetle karşıladığımız bir şeydir. Çünkü sonuç olarak temel görevimiz İsa Mesih'in sevindirici haberini, onun öğretisini bütün dünyada öğretmektir. Ancak bizim öğretimiz hakkında ve öğretimizin nasıl oluştuğu hakkında bazı karışıklıkların olduğunu ve bu karmaşanın hala sürüp gittiğini kabul etmek zorundayız. Bugün konuşmak istediğim konu budur. Kurtarıcı tarihin en önemli döneminde öğretisini öğretti ve havarileri bu öğretiyi yanlış geleneklerin ve felsefelerin saldırılarına karşı korumak için azimle mücadele ettiler. Yeni anlaşmadaki mektuplar havarilerin hizmetleri sırasında daha önceden başlamış, ciddi ve yaygın bir inançtan sapmayı gösteren birçok olaydan bahseder. Sonraki yüzyıllar sevindirici haberin saçtığı ışık ile 19. yüzyıla kadar restorasyonun parlak güneşi, dünya üzerinde doğuncaya ve Mesih'in sevindirici haberi tam ve bütün olarak tekrar yeryüzüne gelinceye kadar ara sıra aydınlanmıştır. Bu muhteşem gün, güneşten daha parlak bir ışık sütunu içinde Tanrı Baba ve onun sevgili oğlu İsa Mesih'in genç Joseph Smith'i ziyaret etmesiyle ve ilahi güç ve yetki ile bağlantılı bir vahiy tufanının önünü açmalarıyla başlamıştır. Bu vahiylerde, yeryüzünde yeniden kurulmuş olan İsa Mesih'in kilisesinin temel öğretileri diye adlandırılan şeyleri buluruz. İsa'nın kendisi İsa Mesih hakkında başka bir tanıklık olan Mormon kitabında kayıt edilmiş şu cümlelerle bu öğretiyi açıklamıştır. Bu benim öğretim olup, babanın bana verdiği öğretidir. Ve ben babaya tanıklık ederim. Baba da bana tanıklık eder ve kutsal ruh da babaya ve bana tanıklık eder. Ve ben babanın her yerde bütün insanlara tövbe ederek bana inanmalarını emrettiğine tanıklık ederim. Ve bana inanarak vaftiz olan kimse kurtulacaktır. Ve Tanrı'nın krallığını miras alacak olanlar onlardır. Ve bana inanmayıp vaftiz olmayan ise hüküm giyecektir. Ve bana inanan babaya da inanır. Ve baba da ona benim hakkımda tanıklık eder. Çünkü baba onu ateş ve kutsal ruhla ziyaret edecektir. Doğrusu size derim ki benim öğretim budur. Ve evini bunun üzerine kuran benim kayamın üzerine kurmuş olur. Ve cehennemin kapıları onlara karşı zafer kazanmayacaktır. Üzerine ev kurmuş olduğumuz kaya, kilisedeki diğer her şeyin temeli bizim mesajımızdır. Tanrı'dan gelen her şey gibi bu öğreti saftır, açıktır, anlaması kolaydır. Hatta bir çocuk için bile. Memnuniyetle herkesi bu öğretiyi kabul etmeye davet ediyoruz. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nde biz Tanrı'nın vahiy etmiş olduğu, halen vahiy etmekte olduğu her şeye ve O'nun kendi krallığı hakkında daha birçok büyük ve önemli şeyleri vahiy edeceğine inanıyoruz. Henüz bilmediğimiz pek çok şey olmasına rağmen, almış olduğumuz hakikatlerin ve öğretilerin ilahi vahiy aracılığıyla geldiğini ve gelmeye devam edeceğini biliyoruz. Bazı dini geleneklerde teologlar dini liderlerle beraber aynı öğretme yetkisine sahip olduklarını ve öğretim meselelerinin birbirleri arasında bir fikir yarışması haline gelebileceğini iddia ederler. Bazıları orta çağlardaki ekümenlik meclislere ve bunların inançlarına güvenir. Diğerleri öncelikle havarilerden sonraki teologların düşüncelerine ya da kutsal kitabın yorum bilimi ve tefsiri gibi bilimsel çalışmalara önem verir. Biz anlayışımızı artıran bilime değer veririz. Ama bugünkü kilisede eskiden olduğu gibi Mesih'in öğretisini oluşturmak ya da öğretisel sapmaları düzeltmek, Rabbin havarilik yetkisini bahşettiği kişilere özgü olan ilahi vahiy ile ilgili bir meseledir. 1954 yılında sonradan birinci başkanlığın bir danışmanı olmuş Başkan J. Reuben Clark Jr. öğretinin kiliseye nasıl duyurulduğunu ve kilise başkanının seçkin görevini açıkladı. Birinci başkanlığın ve 12 havariler kurulunun üyeleri hakkında konuşurken şunu söyledi. Bazı genel otoritelere özel çağrılar verildiğini aklımızda tutmalıyız. Özel bir armağana sahiptirler. Peygamberler, görenler ve vahiy bildirenler olarak onaylanmışlardır ki bu onlara, insanlara öğretmeleri için özel bir ruhsal armağan verir. Kilise başkanının tüm gücü ve yetkisine bağlı olarak Tanrı'nın bilgisini ve isteğini onun halkına bildirme hakkına, gücüne ve yetkisine sahiptirler. Diğer genel otoritelere öğrettiklerini kapsayan bu özel ruhsal armağan ve yetki verilmemiştir. Sonuçta onlar sınırlandırılmıştır ve öğrettikleri ile ilgili güç ve yetkileri üzerindeki sınırlama kilisenin diğer her yetkilisi ve üyesi için geçerlidir. Çünkü onlardan hiçbirine bir peygamber, gören ve vahiy bildiren olarak ruhsal armağanlar bahşedilmemiştir. Ayrıca belirtildiği gibi kilisenin başkanı bu konu hakkında daha fazla ve daha özel ruhsal armağanlara sahiptir. Çünkü o tüm kilisenin peygamberi, göreni ve vahiy bildirenidir. Kurtarıcı isteklerini ve öğretilerini peygamberlere, görenlere ve vahiy bildirenlere nasıl bildirir? Bir haberci kullanarak bildirir ya da bizzat kendisi açıklayabilir. Kendi sesiyle ya da kutsal ruhun sesi aracılığıyla konuşabilir. Kutsal ruhtan ruha olan iletişim kelimelerle ya da kelimelerle ifade edilemeyecek bir anlayışı ileten hislerle açıklanabilir. Kurtarıcı, hizmetkarları ile kişisel olarak konuşabilir ya da onların oluşturduğu meclislere seslenebilir. Yeni Antlaşma'daki iki örnekten bahsedeceğim. Birincisi, kilisenin başı olan kişiye verilmiş bir vahidir. Elçilerin İşçileri kitabının başında Mesih'in havarilerinin İsa'nın hizmetini örnek alarak sevindirici haberi sadece Yahudilere bildirdiklerini görürüz. Ama şimdi Rabbin programına göre bir değişiklik zamanı gelmişti. Petrus, Yafa'da 3 kez aynı rüyayı gördü. Gökten büyük bir çarşafın 4 köşesinden sarkıtılarak yeryüzüne indirilmiş olan çeşitli hayvanları gördü ve Petrus'a kesmesi ve yemesi emredildi. Petrus, Musa yasasına göre bazı hayvanlar murdar olduğu için isteksizdi ve Petrus böyle şeyleri yememe konusunda emirleri daha önce hiç çiğnememişti. Fakat rüyasında bir ses Petrus'a, Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme, dedi. Hemen bunun ardından Romalı yüzbaşı Cornelius tarafından gönderilen adamlar, efendilerine öğretmesi için Petrus'tan gelmesini rica etmek üzere, onun konakladığı mekana geldiklerinde, bu rüyanın anlamı daha da belli oldu. Cornelius, akraba ve arkadaşlarından oluşan büyük bir grup toplamıştı. Petrus, onların mesajı öğrenmek için ümitle kendisini beklediklerini görünce şunu dedi. Tanrı bana hiç kimseye bayağı ya da murdar dememem gerektiğini gösterdi. Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum. Petrus, daha bu sözleri söylerken Kutsal Ruh konuşmayı dinleyen herkesin üzerine indi. Ve Petrus'la birlikte gelenler Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesini şaşkınlıkla karşıladılar. O zaman Petrus, bunlar tıpkı bizim gibi Kutsal Ruh'u almışlar. Suyla vaftiz olmalarına kim engel olabilir, dedi. Petrus'un yaşadığı bu tecrübe ve aldığı vahiy sayesinde Rab kilisedeki uygulamayı değiştirdi ve öğrencilerine daha bütün bir öğretisel anlayışı vahiy ile bildirdi. Ve böylece sevindirici haberin vaazı tüm insanlığı kapsayacak bir şekilde yayıldı. Elçilerin İşleri kitabının sonlarında buna benzer başka bir hikayeyi okuyoruz. Bu sefer öğretiyle ilgili meseleler hakkında olan bir vahiyin nasıl bir meclis konumunda gelebileceğini gösterir. Musa yasasında gerekli olan sünnetin, Mesih'in kilisesinin ve sevindirici haberin bir emri olarak devam edip etmeyeceği konusunda tartışma çıktı. Elçilerle ihtiyarlar bu konuyu görüşmek için toplandılar. Bu meclisle ilgili kayıtlar kesinlikle tam değildir. Ama anlatılanlara göre uzunca bir tartışmadan sonra en kıdemli havari olan Petrus ayağa kalkmış ve kutsal ruhun kendisine teyit ettiklerini bildirmiştir. Petrus, Cornelius'un evindeki sünnetsiz Yahudi olmayan uluslara sevindirici haber vaaz edilmeye başlandığında, iman etmiş sünnetli Yahudiler gibi onların da kutsal ruhu aldıklarını meclise hatırlattı. Petrus, Tanrı onlarla bizim aramızda hiçbir ayrım yapmadı. İman etmeleri üzerine yüreklerini arındırdı, dedi. Öyleyse ne bizim ne de atalarımızın taşıyamadığı bir boyunduruğu öğrencilerin boynuna geçirerek şimdi neden Tanrı'ya deniyorsunuz? Ama bizler Rab İsa Mesih'in lütfuyla kurtulduğumuza inanıyoruz. Onlar da öyle. Bundan sonra Paulus, Barnaba ve belki de başkaları Petrus'un bildirdiklerini desteklediler. Yakup kararın mektup aracılığıyla kilisede uygulanmasını önerdi ve meclis oy birliğiyle karar verdi. Kararlarını bildiren mektupta havariler, kutsal ruh ve bizler uygun gördük, dedi. Ya da başka bir deyişle, bu karar, kutsal ruhun sayesinde ilahi vahiy aracılığıyla geldi. Bu aynı yöntemler bugün iade edilmiş İsa Mesih'in kilisesinde kullanılmaktadır. Kilisenin başkanı ona verilen vahiylere göre öğretileri bildirebilir ya da yorumlayabilir. Öğretisel açıklama, birinci başkanlık ve 12 havariler kurulundan oluşan ortak bir meclis tarafından da gelebilir. Meclisteki görüşmeler genelde temel kutsal yazılara, kilise liderlerinin öğrettiklerine ve önceden yapılmış uygulamalara başvurmayı içerir. Ama sonuçta yeni anlaşmadaki kilisede olduğu gibi amaç meclis üyeleri arasındaki ortak görüşü bulmak değil, ancak Tanrı'dan vahiy almaktır. Bu, Tanrı'nın bilgisini ve isteğini elde etmek için hem mantığı hem de imanı içeren bir süreçtir. Aynı zamanda, geçmişte ve günümüzde bir kilise lideri tarafından yapılan her beyanın mutlaka öğreti teşkil etmeyeceğini hatırlamamız gerekir. Kilisede bir lider tarafından bir keresinde yapılan bir beyanın genelde kişisel ama iyi düşünülmüş bir fikir olduğu, tüm kilise için resmi ya da zorunlu olacağı anlamına gelmediği bilinir. Peygamber Joseph Smith, bir kişinin peygamber gibi hareket ettiğinde peygamber olduğunu öğretti. Daha önce kendisinden alıntı yaptığım Başkan Clark, şu gözlemlerde bulundu. Çocukken babamın bana anlattığı basit bir hikaye bu konuyu açıklar. Ne kadar etkili olacağını bilmiyorum ama konuyu örnekle açıklıyor. Hikayesi şuydu. Johnston, ordusunun gelişinin telaşı sırasında kardeş Brigham bir sabah toplantısında yaklaşan orduya gözdağı verircesine onlara karşı koyma ve onları geri sürme niyetini ifade ederek halka vaaz vermişti. Öğleden sonraki toplantıda Brigham Young ayağa kalktı ve sabahleyin kendisinin konuştuğunu ama şimdi Rabbin konuşacağını söyledi. Ondan sonra sabahki konuşmasına karşı olan bir tarzda konuştu. Kilise, kardeşlerin görüşlerini kutsal ruhtan ilham alarak açıklayıp açıklamadıklarını üyelere verilen kutsal ruhun tanıklığı sayesinde bilecektir ve zamanı geldiğinde bu bilgi gösterilecektir. Peygamber Joseph Smith, kurtarıcının merkezi rolüne ilişkin öğretimizi şu tanımlayıcı cümlesiyle doğruladı. Dinimizin temel ilkeleri, havarilerin ve peygamberlerin İsa Mesih ile ilgili onun öldüğüne, gömüldüğüne, üçüncü gün tekrar dirildiğine ve göğe yükseldiğine dair tanıklığıdır. Dinimize ait olan diğer şeyler ise bunun bir uzantısıdır. Joseph Smith'in İsa'nın yaşadığına dair tanıklığı vardır. Çünkü onu gördü. Hatta Tanrı'nın sağında ve onun babanın biricik oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duydu. Bu mesajı duyan ya da okuyan herkese İsa Mesih'in ilahi karakterine, kefaretine ve dirilişine dair aynı tanıklığı dua ederek ve kutsal yazıları araştırarak kazanmasını tavsiye ediyorum. tövbe ederek, vaftiz eder olarak, kutsal ruh armağanını alarak ve sonra hayatınız boyunca İsa Mesih'in sevindirici haberinin yasalarına ve antlaşmalarına uyarak bu öğretiyi kabul edin. Paskalya kutlamalarımız yaklaştıkça, Nasralı, İsa'nın Tanrı'nın oğlu olduğuna, eskiden beri hakkında peygamberlik edilen aynı Mesih olduğuna tanıklık ederim. O, Getsemani'de acı çeken, çarmıhta ölen, gömülen ve gerçekten üçüncü günde tekrar dirilen Mesih'tir. O dirilmiş Rab'dir ki onun sayesinde hepimiz dirileceğiz ve onun aracılığıyla isteyen herkes kurtulabilir ve onun cennetteki krallığında yücelebilir. Bu, İsa Mesih hakkında önceki tüm tanıklıkları teyit eden ve günümüz için yeniden bildirilen öğretimizdir. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
We are grateful.
Bu sabah sunmuş oldukları güzel müzik için Tabernacle Korosu'na ve koro şeflerine ve okçularına minnettarız. Bu bölümün son konuşmacısı sevgili peygamberimiz Başkan Thomas S. Monson olacak.
President Thomas S. Monson. Following his message,
onun mesajından sonra koro, her nimetin kaynağı gel artık ilahisini söyleyerek toplantımızı kapatacak. Ardından kapanış duası 70'lerden yaşlı Perji Muam tarafından edilecek.
My beloved brothers and sisters.
Sevgili kardeşlerim. Bu sabah sizlerle ebedi hakikatler, hayatlarımızı zenginleştirecek ve güvenli bir şekilde evimize dönmemizi sağlayacak hakikatler hakkında konuşmak istiyorum. İnsanlar her yerde bir acele içinde. Jet motorlu uçaklar değerli insan kargolarını geniş kıtalar arasında engin okyanusların üzerinden hızla götürüyor ki iş görüşmeleri yapılabilsin, sorumluluklar yerine getirebilsin, tatillerde eğlenebilebilsin ya da aileler ziyaret edilebilsin. Her tarafta çevre yolu, otoyol ve anayol gibi yollar, ucu görülmeyen bir akıntı gibi milyonlarca insanın her günün meşguliyetiyle koştururken birçok farklı sebeplerden dolayı içinde bulunduğu milyonlarca aracı taşıyorlar. Bu hızlı hayatta bir an durup meditasyon yapmak için, hatta sonsuz gerçekleri düşünmek için ara veriyor muyuz? Sonsuz gerçeklerle kıyaslandığında günlük yaşama ait soruların çoğu ve meseleler çok önemsizdir. Akşam yemeği için ne yapmalıyız? Salonun duvarlarını ne rengi boyamalıyız? Oğlum Johnny futbola yazdıralım mı? Bu ve benzeri pek çok sorular kriz çıktığı zamanlarda sevdiklerimiz incindiğinde ya da yaralandığında, sağlıklıya ve hastalık girdiğinde, hayatın mumu söndüğünde ve karanlık gözümüzü korkuttuğunda önemini kaybeder. Düşüncelerimiz odaklanır ve neyin önemli, neyin önemsiz olduğuna kolayca karar verebiliriz. Geçenlerde 2 yıldan fazla süredir hayati tehlikesi olan bir hastalıkla mücadele eden bir kadını ziyaret ettim. Hastalığından önce günlerini, evini kusursuzca bir şekilde temizlemek ve evini güzel mobilyalarla doldurmak için doldurmak gibi aktivitelerle geçirdiğini beyan etti. Haftada 2 kez kuaförüne gidiyor, yeni kıyafet almak için her ay para ve zaman harcıyordu. Sahip olduğu, değerli olduğunu düşündüğü şeylerin kırılmasından ya da küçük umursamayan eller tarafından berbat edilmesinden endişe duyduğu için torunlarının onu sık sık ziyaret etmesini istemiyordu. Ve sonra hayati tehlikede olduğunu ve burada çok az zamanı kaldığını söyleyen şok edici haberleri aldı. Doktordan teşhisi duyduğu anda hemen biliyordu ki ne kadar zamanı kalırsa kalsın hayatını ailesiyle, arkadaşlarıyla ve sevindirici habere odaklanarak harcayacaktı. Çünkü bunlar onun için en değerli olan şeyleri temsil ediyordu. Belki her zaman bu kadar dramatik biçimde olmasa da böyle belirgin anlar o veya bu şekilde hepimizin başına gelir. Yaşamlarımız için gerçekten önemli olan şeyleri ve nasıl yaşamamız gerektiğini açıkça görürüz. Kurtarıcı dedi ki, yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalarlar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir. Ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de orada olacaktır. En derin şekilde zihnimizi meşgul ettiğimiz veya en çok ihtiyacımız olduğu zamanlarda insanın ruhu cennete doğru uzanır ve hayatın en önemli sorularına ilahi bir yanıt almaya çalışır. Nereden geldik? Neden buradayız? Bu hayatı terk ettikten sonra nereye gideceğiz? Bu soruların cevapları üniversite kitaplarının ciltlerinde ya da internette arayarak keşfedilmez. Bu sorular ölümlülüğün ötesindedir. Bunlar sonsuzluğu içerir. Nereden geldik? Bu soru konuşulmamasına rağmen bütün insanların kaçınılmaz düşüncesidir. Havari Paulus, Ares tepesinde Atinalılara Tanrı'nın soyundan olduğumuzu söyledi. Fiziksel vücutlarımızın ölümlü ebeveynlerimizin soyundan geldiğini bildiğimize göre Paulus'un ifadesinin ne anlama geldiğini araştırmalıyız. Rab, ruh ve vücut insanın canıdır diye bildirdi. Buna göre Tanrı'nın soyu olan ruhtur. İbranilerin yazarı ondan ruhlar babası diye bahseder. Tüm insanların ruhları genel anlamda onun biricik oğulları ve kızlarıdır. Esinlenmiş şairlerin bu konuyu çalışmamız için ilham veren mesajlar yazdığını ve olağanüstü düşünceleri kaydettiklerini anlıyoruz. William Wordsworth şu hakikati yazdı. Doğumumuz bir uyku ve unutmaktan ibarettir. Doğarken sahip olduğumuz can hayatımızın yıldızıdır. Bambaşka bir yerde var olmuştu ve uzaktan gelmişti. Tamamen unutkan olarak değil ve tamamen çıplak olarak değil. Ama bizi izleyen görkemli bulutlarla geldik. Evimiz olan Tanrı'dan. Cennet, bebeklik yıllarımızda yanı başımızdadır. Anne babalar, çocukları için öğretme, ilham verme ve rehberlik sağlama, yol gösterme ve örnek olma sorumluluklarını düşünüp taşınırlar. Ve anne babalar düşünüp taşınırken, çocuklar ve özellikle gençler şu önemli soruyu sorarlar. Neden buradayız? Bu genellikle insanın kendi ruhuna sessizce şu şekilde söylenir. Neden buradayım? Bilge, yaratıcının yeryüzünü yaratıp bir sınanma sürecinden geçebilmemiz ve Tanrı'nın almamız için hazırladığı şeyleri hak edebilmemiz için, kendimizi kanıtlama fırsatına sahip olmamız için, bizi geçmişteki varoluşumuzdan bir unutkanlık perdesiyle ayırıp, bizleri buraya yerleştirdiği için çok minnettar olmalıyız. Dünyadaki varoluşumuzun önemli amaçlarından biri açıkça etten ve kemikten bir bedene sahip olmaktır. Bize irade hediyesi de verilmiştir. Binlerce yol içinden kendimiz için seçme ayrıcalığına sahibiz. Burada zorlu bir görev olan deneyim yolu ile öğreniriz. İyiyi kötüden ayırt ederiz. Acıyla tatlı arasındaki farkı anlarız. Her hareketimizin bir sonucu olduğunu keşfederiz. Tanrı'nın emirlerine itaat ederek İsa'nın babamın evinde kalacak çok yer var. Size yer hazırlamaya gidiyorum. Siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye bildirirken söylediği evi hak edebiliriz.
That where I am, there ye may be also. Close quote. All that we come into mortality.
Her ne kadar bu ölümlü dünyaya bizi izleyen görkemli bulutlarla da gelsek, hayat acımasızca devam eder. Çocukluğu, gençlik takip eder ve olgun yaş da farkına hiç varılamayacak bir şekilde gelir. Hayat yolunda yürürken yardım için cennete uzanmamız gerektiğini deneyimlerimizle öğreniriz. Tanrı babamız ve Rabbimiz İsa Mesih mükemmelliğe giden yolu göstermişlerdir. Bizi sonsuz gerçeklere ve kendilerinin mükemmel oldukları gibi mükemmel olmaya davet ediyorlar. Havari Pavlus hayatı bir yarışa benzetir. İbranilere şunu teşvik etti. Bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışta sabırla koşalım. Vaizden gelen bilgi öğüdü, azimliliğimiz yüzünden gözden kaçırmayalım. Yarışı hızla koşanlar, savaşı yiğitler kazanmaz. Aslında ödül sonuna kadar dayanana aittir. Hayat yarışını düşündüğümde çocukluk günlerimden aklıma gelen başka bir yarışı hatırlarım. Arkadaşlarım ve ben cep çakılarımızı yanımıza alarak söğüt ağacından küçük oyuncak tekneler yapardık. Üçgen kenarlı yelkeni ekleyip herkes kendi basit teknesini iterek dalgalı olan Utah'ın Prova nehrinde yarıştırırdı. Nehrin kenarında koşup bazen hızlı akımda şiddetli sallanan ve suyun derinleştiği diğer zamanlarda sakince giden küçük gemilerimizi izlerdik. Bu yarışlardan birinde belirlenmiş son çizgiye varana kadar bir teknenin diğerlerine liderlik etmesini dikkatimizi çekti. Akıntı aniden tekneyi büyük bir girdaba yaklaştırdı ve tekne yana yatıp devrildi. Döne döne normal akıntıyı yakalayamadan yoluna devam etti. En sonunda kendisini çevreleyen enkazın ortasında ve yapışkan yeşil yosununun kamçıları tarafından sıkıca tutulmuş bir şekilde bir anda durdu. Çocukluğun oyuncak tekneleri denge sağlayacak bir omurgaya, yön sağlayacak bir dümene ve güç kaynağına sahip değildi. Çaresizce yönleri direncin en az olduğu akıntı yönündeydi. Oyuncak teknelerden farklı olarak bize yolculuğumuzda rehber olacak ilahi nitelikler sunulmuştur. Biz ölümlülüğe hareket halindeki hayat akıntısında sürüklenmek için değil, düşünmenin, sebep aramanın ve başarmanın gücüyle gireriz. Cennetteki babamız bizi ebedi yolculuğumuza güvenli dönüşümüzü sağlamak üzere ondan rehberlik alabilmemiz için gerekli olan araçlardan mahrum bırakarak yollamadı. Dua hakkında konuşuyorum. Fısıldamayla gelen ince, yumuşak bir ses hakkında da konuşuyorum. Ve son çizgiyi başarılı bir şekilde geçmemize yardımcı olması için bize sunulmuş olan Tanrı'nın sözünü ve peygamberlerin sözlerini içeren kutsal yazıları da göz ardı etmiyorum. Ölümlü görevimizin bir noktasında tereddütlü bir adım, zayıf bir tebessüm, hastalık azabı ve hatta yazın bitişi, sonbaharın yaklaşması, kışın keskin soğuğu ve ölüm dediğimiz tecrübe ortaya çıkar. Her düşünen insan en iyi Eyüp tarafından dile getirilmiş olan şu soruyu kendisine sormuştur. İnsan ölür de dirilir mi? Bu soruyu düşüncelerimizin dışına koymaya çalıştığımızda bile her zaman geri gelir. Ölüm her insanoğluna gelecektir. Yaşlılar titreyen ayakları üzerinde yürüdüklerinde onlara gelir. Ölüm çağrısı hayat yolculuğunun yarı yoluna yeni varanlar tarafından duyulur. Çoğu zaman ölüm çağrısı küçük çocukların kahkahalarını susturur. Ama ölümden sonraki hayat nedir? Ölüm her şeyin sonu mudur? Robert Blatchford, Tanrı ve Komşum kitabında Tanrı, Mesih, dua ve özellikle ölümsüzlük gibi kabul edilmiş Mesihçi inançları güçlü bir tonla eleştirdi. Ölümün varoluşumuzun sonu olduğunu ve hiç kimsenin bunun aksini kanıtlayamayacağını cesaretle iddia etti. Ondan sonra sürpriz bir şey oldu. Şüpheci yaklaşımı ansızın yok olup gitti. Maruz ve korunmasız kaldı. Yavaş yavaş dalga geçtiği ve terk ettiği imana geri dönmeye başladı. Bu görüşündeki önemli değişikliğin ne sebep olmuştu? Karısı öldü. Kırık bir kalple karısının ölü bedeninin konulduğu odaya gitti. Çok sevdiği yüze tekrar baktı. Dışarı çıktı ve bir arkadaşına şunu dedi. Orada olmasına rağmen sanki o değil. Her şey farklı. Önceden orada olan bir şey sanki gitmiş. O aynı kişi değil. Giden şey ruhundan başka ne olabilir? Sonradan şunu yazdı. Ölüm bazı insanların düşündüğü gibi değildir. Sadece başka bir odaya gitmek gibidir. Bu diğer odada sevdiğimiz ve kaybettiğimiz sevgili erkekleri, kadınları ve tatlı çocukları buluruz. Kardeşlerim, ölümün son olmadığını biliyoruz. Bu hakikat yaşayan peygamberler tarafından yüzyıllar boyunca öğretilmiştir. Bu ayrıca kutsal yazılarımızda da bulunur. Mormon kitabında özellikle teselli eden şu sözleri okuruz. Şimdi ruhun ölüm ve diriliş arasındaki durumu hakkında. İşte bir melek tarafından bana bütün insanların ruhlarının bu ölümlü bedenden ayrılır ayrılmaz, evet, iyi ya da kötü olsun, bütün insanların ruhlarının eve, onlara hayat vermiş olan Tanrı'nın yanına götürüleceği bildirilmiştir. Ve o zaman öyle olacak ki, doğruların ruhları dinlenme yeri denilen büyük bir mutluluk durumuna, çektikleri tüm sıkıntılardan, kaygı ve üzüntülerden dinlenecekleri bir dinlenme durumuna, bir huzur durumuna kabul edilecektir. Kurtarıcı çarmıha gerildikten ve vücudu mezarda 3 gün yattıktan sonra ruhu yeniden geri geldi. Mezar taşı yuvarlandı ve dirilmiş kurtarıcımız etten ve kemikten oluşan ölümsüz bir vücudu ile ilerledi. Eyüp'in insan ölür de dirilir mi sorusuna cevap, Meryem ve diğerleri mezara yaklaşırken parlayan giysiler içindeki iki adam onlarla konuşunca geldi. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok, dirildi. Mesih'in mezara karşı zafer kazanmasının sonucunda hepimiz dirileceğiz. Bu canların fidyeyle kurtulmasıdır. Paulus şöyle yazdı, göksel bedenler vardır, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Biz göksel görkemi istiyoruz. Biz Tanrı'nın huzurunda yaşamak istiyoruz. Ebedi bir ailenin üyesi olmak istiyoruz. Bu gibi kutsamalar gayret ederek, çaba göstererek, tövbe ederek ve sonunda başarıya ulaşarak kazanılır. Nereden geldik? Neden buradayız? Bu hayattan sonra nereye gideceğiz? Bu evrensel soruların cevapsız kalmasına artık gerek yok. İştenlikle ve tüm alçak gönüllülükle konuşmuş olduğum bu şeylerin doğru olduğuna tanıklık ederim. Cennetteki babamız, onun emirlerini tutanlar için sevinir. Kaybolmuş çocuk, geç kalmış genç, dik başlı genç, ihmalkar anne, babalar için de endişelenir. Ustamız şefkatle tüm bunlara ve açıkçası hepimize geri gel, yukarı çık, içeri gir, eve gel, bana gel demektedir. Bir hafta sonra diriliş bayramını kutlayacağız. Düşüncelerimiz kurtarıcının hayatına onun ölümüne ve onun dirilişine odaklanacak. Onun özel bir şahidi olarak size onun yaşadığına ve muhteşem dönüşümüzü beklediğine tanıklık ederim. Böyle bir muhteşem dönüşümüzün olması için onun kutsal adıyla, hatta İsa Mesih'in kurtarıcımızın ve fidyeyle kurtaranımızın adıyla dua ediyorum. Amin.
Our Heavenly Father,
Cennet'teki babamız,
we are so grateful,
çok minnettarız,
to be able to approach thee in prayer,
sana dua ederek yaklaşabildiğimiz için.
And we do it with reverence heart.
Ve bunu saygıyla yürekten yapıyoruz.
Thankful for this wonderful session of general conference.
Genel konferansın oturumu için sana çok teşekkür ediyoruz.
Of thy prophet,
senin peygamberimin yönetimi altında başkan
and the first presidency.
Esmansımın altında ve onların birinci başkanlık altında. Bizler havarilerin ve peygamberlerin yanında olduğumuz için çok mutluyuz. Bu insanlar senin şahitlerin olarak özel bir güçle güce sahiptirler ki bize Mesih'in öğretisini öğretebilmek için bu oturumda öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza uygulamamıza yardımcı ol. Aynı zamanda müzikten ve ilahilerden öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza uygulamamıza yardımcı ol. Aynı zamanda kutsal ruhun teşviklerini dinlememize yardımcı ol. Bize içinde bulunduğumuz durumlarda yardımcı ol. Bizim gerçek bir öğrenci olmamıza yardım et. Güçlü bir tanıklığımız olsun. Hayatımız dengeli olsun. Her şeyi ebedi perspektifle görelim. Ve alçak gönüllü bir şekilde dua ediyoruz ki biz senin tanıkların olarak sevindirici haberi herkese bildirelim. Sözlerimizle örnek olarak ve ikna edici bir güçle hepimiz doğruluk için bütün insanlığa ışıklar olalım. Sana yine teşekkür ediyoruz Tanrım. Ve bu duayı yüreğimizden İsa Mesih'in adıyla ifade ediyoruz. Amin.
This has been a broadcast of
Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 182. yıllık genel konferansını yayınını dinlediniz. Konuşmacılar, kilisenin genel otoriteleri ve genel yetkilileri arasından seçilmiştir. Müzik, Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulmuştur. Bu yayın, Bonneville Distribution tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.